bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Erol Manisalı, Otopsi Yayın Evi, 4. basım, Eylül 2002, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin özü gizlenmeye çalışılmış ve büyük ölçüde de başarı sağlanmıştır. 1970'li yıllardan başlayarak bu konuda Brüksel'de, diğer ülke başkentlerinde, Ankara ve İstanbul'da birçok açık ve kapalı toplantıya katıldım. Nihat Erim, Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit gibi siyasilerle genellikle başbakanlıkları döneminde onların istekleri üzerine ikili görüşmelerim oldu. Ankara bürokrasisi ile yakın temaslarım oldu, gelişmeleri izledim. Brüksel'de şahsen tanıdığım AB bürokratları ile görüşmelerim oldu. AB ülkelerinin çok sayıda bakanı ile de görüştüm. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gerçekte kararları kimlerin verdiğini anladım. Bir akademisyenin, bir aydının en önemli görevinin somut gerçekleri ortaya koymak olduğuna inanan biriyim. Bu kitapta yapabildiğim kadarıyla bunları yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Erol Manisalı. Uluslararası entegrasyon teorileri ve gümrük birlikleri, iktisadi kalkınma, dışsal ekonomiler ve ekonomik gelişme, iktisada giriş, Survey of Turkish Tourism Industry, AET karşısında dayanıklı tüketim malları, GAP, Avrupa Birliği'ne alınmayan Türkiye'yi gümrük birliğinde bekleyen sorunlar gibi kitapları bulunan Profesör Doktor Erol Manisalı halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır ve aynı kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin başkanıdır. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır'da çok sayıda konferans vermiş ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulunmuştur. Türk ekonomisi ve AB ilişkilerini içeren raporları bulunmaktadır. Kitabı sunarken, kitabın adını Üç Yüzü ve Perde Arkasıyla Avrupa Çıkmazı koymam rastgele seçilmiş bir başlık değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bir ülke ile bir topluluk arasındaki serüveni yansıtmaktan çok ötede bir olaydır. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin buzdağının su üzerindeki görüntüsünün yanında ve bu görünen kısımdan çok daha büyük ve önemli olan yanları vardır. İlişkilerin özünü ve ağırlığını meydana getiren bu kısım ne kamuoyunda ne de akademik çevrelerde pek ele alınmamıştır. Bu bir rastlantı değildir. Gizlenmeye çalışılmış ve büyük ölçüde de başarı sağlanmıştır. Siyasiler, bürokratlar, bazı iş çevreleri ve medya, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini genellikle görülmesini istedikleri bir biçimde kamuoyuna yansıtmışlardır. Bunun böyle yapılmasının gerisinde ise Türkiye'nin dış ilişkilerindeki zaaflar, bu zaafları hazırlayan iç dengesizlikler, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında batıya olan tek yanlı bağımlılığı, nihayet Türkiye'de toplumsal demokrasinin bir türlü işletilememiş bulunması gibi başlıca nedenler yatmaktadır. Ben Avrupa Birliği AET ile ilişkileri, son 30 yıldır çalışan, inceleyen ve kendine göre değerlendirmeler yapan bir akademisyenim. 1970'li yıllarda başlayarak bu konuda Brüksel'de, diğer ülke başkentlerinde, Ankara ve İstanbul'da birçok açık ve kapalı toplantıya katıldım. Nihat Erim, Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit gibi siyasilerle genellikle başbakanlıkları döneminde onların istekleri üzerine ikili görüşmelerim oldu. Bir akademisyen olarak düşüncelerimi aktardım. Ankara bürokrasisi ile yakın temaslarım oldu, gelişmeleri izledim. İş ve işçi çevrelerine de düşüncelerimi aktardığım dönemler oldu. Brüksel'de şahsen tanıdığım AB bürokratları ile görüşmelerim oldu. AB ülkelerinin çok sayıda bakanı ile de görüştüm. Görüş ve değerlendirmelerini birinci elden öğrendim. Türkiye, AB ilişkilerinde bugünkü noktaya nasıl geldiğimizi moda deyimi ile birebir izleme olanağını elde ettim. Bu kitapta sadece bir akademisyen olarak değil, konuyu araştıran bir yazar olarak da düşünce ve değerlendirmelerimi kaleme aldım. Başımdan geçen bazı olayları da anlatmak gerekiyordu. Bunlar bir ana olmaktan çok öteye, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde düştüğü ve düşürüldüğü zaafları ortaya koymaları bakımından önem taşıyordu. bazı siyasilerin devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduklarını kendi kulaklarımla duydum, kendi gözlerimle gördüm. Çok önemli kararların nasıl ciddiyetten uzak bir biçimde ele alındığını yaşadım ve en önemlisi Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gerçekte kararları kimlerin verdiğini anladım. Bütün bunları bu kitapta ortaya koymayı vazgeçemeyeceğim bir sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye'de yanlışların düzeltilmesi için her şeyden önce yanlışların hangi güdülerle ve kimler tarafından yapıldığını ortaya koyması gerekir. Aksi halde hatalar hiçbir zaman düzeltilemez. Bugün Türkiye-AB ilişkileri çok kritik bir dönemden geçmektedir. Türkiye-AB ile diğer ülkelerin kurduğu ilişki düzenlerinden çok farklı bir zemin üzerinde yürümektedir. Bu zeminin anormalliklerini ve yarın Türkiye'yi nasıl bir gelecek beklediğini elle tutulur, somut bulgulara dayanarak ortaya koymaya çalıştım. Bir akademisyenin, bir aydının en önemli görevinin somut gerçekleri ortaya koyması gerektiğine inanan biriyim. Bu kitapta yapabildiğim kadar bunları yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Erol Manisalı. 1. Bölüm. Türkiye'den Avrupa'ya bakış. 1. Geçmişten bugüne Avrupa algılaması. Tarihte Türklerin Avrupa'ya bakışı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle gerileme ve çöküş dönemleri arasında kalın çizgilerle ayrılacak kadar büyük farklar gösterir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme ve olgunluk dönemlerinde Avrupa karşısında Türklerin ilerlemeleri ve üstünlükleri vardır. Duraklama dönemini izleyen gerileme ve çöküş dönemleri sırasında Avrupa üstünlüğü ele geçirmiştir. Özellikle büyük Avrupa ülkelerinin deniz aşırı sömürgelerinin yaygınlaşması, Avrupa'nın ekonomik, teknolojik ve kültürel öğelerde dünyanın merkezi durumuna gelmesinden sonra Türklerin Avrupa'ya bakışı, tanzimat anlayışı ve kültürünü doğurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ticari, mali, siyasi ve askeri üstünlüğü ellerine geçiren büyük Avrupa devletleri karşısında Türkler, Avrupa'ya özenmek ve ona benzemek için çaba gösteren bir toplum durumuna gelmişlerdir. Tanzimat dönemi Avrupalılaşma çabalarını sahne olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde mali, siyasi ve askeri egemenliklerini genişleten büyük Avrupa devletleri gayrimüslim Osmanlıların kendi korumaları altına alınmalarını sağlamışlar. Bunu esas alaraktan Avrupa hukukunun ve yönetim biçiminin kabulü için baskı yapmışlardır. Japonya'ya 2. Dünya Savaşı sonrasında dayatılan hukuki ve siyasal düzen ile Osmanlı İmparatorluğu'na 19. yüzyılın başından itibaren başlayan Avrupa'nın baskıları arasında benzerlik gören Batı tarihçisi az değildir. Tanzimat ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalılaşma ve ona benzeme çabalarını her alanda yaygınlaştığını görüyoruz. Siyasetten sanata, edebiyattan kıyafete kadar her alanda. Ancak İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler ile yüksek gelir grubu içindeki Türkler, varlıklı gayrimüslim Osmanlıların yanında bu Avrupalılaşmayı biçimsel olarak uygulama olanağına sahip olmuşlardır. 2. Türk Bağımsızlık Savaşı ve Avrupa'ya yeni bir bakış. 1. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı İmparatorluğu, Mondros Mütarekesi ile her şeyini vermişti. Artık Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın büyük devletleri tarafından paylaşılacaktı. Tanzimatla hızlanan Avrupalı gibi olmak anlayışının karışına Avrupa'nın çizmeleri, savaş gemileri gelip yerleşmişti. Avrupa artık içimizdeydi. Hem de işgal orduları ile birlikte. Biz Avrupa'ya yaklaşalım derken onlar bize gelmişti, hem de orduları ile birlikte. Bu sonucu doğuran süreç asırlar önce Osmanlı'nın gerileme ve çöküş dönemlerine girmesiyle başlamıştı. Ekonomik ve teknolojik alanlarda farkı kapatamayan Osmanlı İmparatorluğu, deniz aşırı ilişkileri ile de büyük zenginliğe kavuşan Avrupa karşısında çöküvermişti. Ancak Anadolu'da Atatürk'ün önderliğinde başlayan bağımsızlık savaşı bütün parametreleri değiştirdi. Ne Yunanlılar ne de Avrupa'nın büyük devletleri işgal ettikleri topraklarda kalamadılar. Avrupa Türkler karşısında uzun yıllardan beri ilk defa geri adım atıyordu. Osmanlı'nın gerileme ve çöküş dönemlerinde Avrupalı karşısında ezik olan ve sömürülen Türkler Avrupa'yı geri püskürtüyorlardı. Türk Bağımsızlık Savaşı sadece Türkler için değil, Avrupa'nın sömürgeci devletleri karşısında ezilen Atatürk'ün deyimi ile mazlum milletler içinde bir umut ışığı olmuştu. Demek ki o yenilmez sanılan sömürgeci Avrupa devletleri de yenilebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti bunu kanıtlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti artık Avrupa karşısında başı dik bir devletti. Atatürk'ün sağ olduğu Cumhuriyet döneminde bu çizgi hiç değişmedi. Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün hayatta bulunduğu dönem boyunca Avrupa ile ilişkilerinde karşılıklı saygı ve ulusal çıkarların karşılıklı olarak korunmasını esas almıştır. 1923-1938 dönemine baktığımızda Türkiye Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinde saygınlığını kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ülkeleri ile olduğu kadar Sovyetler Birliği, Balkan ülkeleri ve bazı Orta Doğu ülkeleri ile bölgesel işbirliğine ve ikili işbirliğine dayalı anlaşmalar içinde olmuştur. Türkiye sorunlu konularda ulusal çıkarlarını sonuna kadar korumuştur. Hatay örneği, 1930'lu yıllarda Mussolini 12 adalara göz dikince Atatürk gerekirse savaşırız diyerek tepki göstermiştir. 1923-1938 döneminde görülen bu tutum aynı zamanda o dönemde Türkiye'nin Avrupa'ya ve bölgeye bakışını da ortaya koyar. Atatürk döneminde çağdaş uygarlık düzeyiyle yapılan tanımlama, bilim, sanat, hukuk, insanlık alanlarındaki ölçüleri belirleyen bir tanımlamadır. Avrupalılaşma değildir, çağdaş uygarlıktır. Hele Tanzimat taklitçiliği hiç olamaz. Tanzimat dönemi, Avrupa karşısında ezik ve Avrupa'nın egemen devletlerinin isteklerini yerine getiren bir anlayıştır. Avrupa ve diğer devletlerle ilişkiler, karşılıklılık esasına göre yürütülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti yalnız batıda değil doğuda da saygınlığı olan bir ülkedir. 3. İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrası. İkinci Dünya Savaşı sonrasında keskinleşen iki bloklu dünyada Türkiye batı yanında yer aldı. Sovyetler Birliği'nde Stalin yönetiminin bulunması bu tercihte en önemli etkendi. Ayrıca Türkiye'nin bulunduğu coğrafya doğu batı bloklarının kesişme noktasındaydı. 1946'dan itibaren başlayan Marshall yardımı ile Türkiye zaten ABD'nin etki alanına fiilen girdi. 1950'deki iktidar değişimi Türkiye küçük bir Amerika olacaktır anlayışını da güçlendirmişti. Türkiye'nin NATO'ya katılması ile birlikte halka tamamlanmış oldu. 1950'li yıllar Türkiye'nin Batı Avrupa'da kurulmakta olan siyasal, ekonomik ve kültürel örgütler içinde yer almaya başlaması Türkiye ile B. Avrupa arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Güçlü ülke Amerika her şeye rağmen siyasilerin gönlündeki önceliğini koruyordu. Amerika Türkiye'nin iç işlerine tamamen dahil olmuştu. Sanayileşme yerine ithalat öne çıktı. Türkiye aynı zamanda dış borca sürükleniyordu. Dış borçta giderek dış bağımlılığı öne çıkardı. 1950'li yıllar Türkiye'nin kendisini ABD'nin inisiyatifine bıraktığı yıllardı. Demir yolu yerine karayolu, yerli üretim yerine ithalat, toprak reformu yerine toprak ağlarının egemen olduğu bir anlayış hakim olmuştu. Bu arada Batı Avrupa kendisini toparlamaya başladı. Artık Almanya ve Fransa'nın ortak ekonomik çıkarlarının egemen olduğu bir Avrupa düzeni gerekiyordu. Büyük Savaş'ı hiç kimse bir daha yaşamak istemiyordu. 1957'de Roma Anlaşması ile AET, Ortak Pazar kuruldu. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olarak altılar geleceğin Avrupa'sının temellerini attılar. Bu sadece ekonomik ve ticari bir birleşme değildi. Uzun dönemde her alanda bütünlemeler hazırlayan hükümler Roma Anlaşması'nın içinde bulunuyordu. Türkiye'nin B Avrupa ile ilişkilerinde 1950'li yıllarda da Türk-Yunan ilişkileri damgasını vurmuştu. Atina'nın Grivas adlı bir Yunan subayını 1955'te gizlice Kıbrıs'a çıkararak EOKA yeraltı teşkilatını kurması, adının Yunanistan'a ilhakı için faaliyetlerine başlaması Ankara'da rahatsızlık yaratmıştı. Zaten 1947'de tam Marshall yardımı başlarken 12 adanın İngilizler ve Amerika tarafından Yunanistan'a adeta hediye edilmesi Ankara'da huzursuzluk yaratmıştı. Şimdi de EOKA kanalı ile Kıbrıs'ta İngilizlere ve Türklere karşı eylem başlatılmıştı. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk görüşmeleri Ankara ve Atina hemen hemen aynı tarihlerde başlattılar. Ankara, Atina'nın AET'ye kendisinden önce katılmasını istemiyordu. İki ülke arasında rekabet vardı. Ankara, AET içinde yer almayı Batı bloğu içinde bulunmasının bir parçası olarak gördü. 1963'te Ankara Anlaşması imzalanınca Türkiye'deki Avrupa perspektifi öne yavaş yavaş çıkmaya başladı. Soğuk Savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. Türkiye'deki füzeler tamamen Amerika'nın inisiyatifindeydi. Ve sınırdaki ülke Türkiye, Batı'nın bu bölgedeki jandarması konumuna gelmişti. 1964'teki bir olay Türkiye'nin Batı'ya güvenini sarstı. ABD Başkanı Johnson, Türklerin Kıbrıs'ta katledilmeleri karşısında müdahale etmek isteyen Ankara'yı tehdit ederek durdurmuştu. Bu, Batı'ya karşı Türkiye'nin savaş sonrasında geçirdiği ilk şoktu. Batı'ya güven sarsılmıştı. Ayrıca para yardımı da gelmiyordu. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında önemli bazı yatırım projeleri için anlaşmalar yapıldı. İskenderun demir-çelik tesisleri ve Seydişehir alüminyum tesisleri bunların başında gelir. Ancak iç yapı tamamen Batı'ya bağlıydı. Türkiye'nin iç işlerinde Batı egemen durumdaydı. Bu arada 1960'lı yıllarda Türk işçileri de Avrupa'nın yolunu tutmaya başlamışlardı. Türkiye ile Avrupa arasında yeni bir köprü oluşuyordu. Batı Avrupa ekonomik olarak kendini toparladıkça Türkiye'nin Batı Avrupa'ya olan bakışı da değişmeye başladı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ülkelerin başında geliyorlardı. Türkiye'de bir yandan ABD'nin doğrudan etkisi hakim bulunurken Avrupalılık ya da Avrupalı gibi olmak halk arasında çekiciliğini artırdı. Türk halkı için Avrupa artık hayal edilen bir yerdi. Batı Avrupa'nın ekonomik ve kültürel etkisi her alanda hissediliyordu. Türk halkında yaratılmış olan hayal dünyasını Avrupa süslüyordu. İkinci bölüm. Avrupa'dan Türkiye'ye bakış. 1. Tarihi perspektif içinde Avrupa'nın Türklere bakışı. Avrupa için Türkler tarih boyunca doğudan gelen bir tehdit olarak algılanmışlardır. Avrupa bölgesindeki topluluklarda Hristiyanlığın benimsenmesinden sonra Asya'dan Avrupa'nın doğrusuna ve içlerine gelenler, Hristiyanlığın etkisiyle düşmanlığın ve farklılığın ve daha da keskinleştirdiği bir biçimde algılanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş yıllarından hemen sonra, Balkanlara geçen ve burada yerleşen Türkler ise Avrupa bölgesinde yaşayan Hristiyanlar için Müslüman Türk tehdidi olarak değerlendirildi. Balkanlarda Müslümanlığı kabul eden topluluklar Türk olarak değerlendirildi. Avrupa'daki devletler için Türkler din başta olmak üzere tamamen farklı bir topluluk olarak görüldü. Türkler ve Osmanlı bir tehdit olarak algılanmıştır. İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesi Avrupalı Hristiyanlar için bir felaket olarak görüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda imparatorluk Orta Avrupa'ya kadar egemen olmuş ve buraya damgasını vurmuştu. Avrupa'daki yaygın Türk düşmanlığına rağmen Avrupa devletleri arasındaki ihtilaflar ve savaşlar bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yol açtı. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu askeri ve siyasi bakımlardan çok güçlü konumdaydı. Bazı Avrupa devletleri de bu güç karşısında karşı koyamadıkları için iyi ilişkiler kurdular. En azından açık bir düşmanlık sergilemediler. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istemek zorunda kaldılar. Ancak esas itibarıyla Türkler Asya'dan doğudan gelen Müslüman bir tehdit idiler ve Avrupa'nın Asya ile olan bütün kara ticaret yollarını kapatmışlardı. Bugün Viyana'daki Ulusal Müze gezildiğinde Viyana'ya kadar dayanan Türklerin nasıl algılandığı daha açık olarak görülür. Osmanlı İmparatorluğu güçlü olduğu asırlar boyunca Orta Avrupa'ya kadar girip Osmanlı sınırlarını Avrupa devletleri aleyhine genişleten bir düşmandı. Müslüman olarak da Hristiyanlığı tehdit ediyordu. Asya ile kara ticaret yolları Avrupa'ya tamamen kapanmıştı. Aynı tarihlerde bazı Avrupa devletleri kapanan ticaret yollarını deniz yolu ile aşmak için Amerika'ya ve yavaş yavaş da Asya'nın güneyine ve doğusuna ulaşmışlardır. Türkler Avrupa'da fetihler yaparken Avrupalılar da Osmanlı'nın karayolu ile yaptığını deniz yollarını kullanarak gerçekleştiriyorlardı. Türklerin Osmanlı'nın güçlü olduğu asırlarda Avrupa'da algılanışı Avrupa'ya yabancı olan Asya'dan gelen Orta Avrupa'ya kadar giren Müslüman bir tehdit biçimindeydi. 14. yüzyılda güçlü bir biçimde başlayan bu algılama son 600 yıla damgasını vurmuştur. Avrupa kültürünün ve Avrupa Hristiyanlığının günümüze kadar izleri silinmeyen bir parçası olmuştur. Finliler ve Macarlar da Asya'dan gelmelerine karşın Hristiyanlığı benimsemişler, Osmanlı'ya oranla daha küçük topluluklar olarak Avrupa içinde kabul edilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletleri için dini, ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel bir tehdit olarak görüldü. 600 yıl boyunca Avrupa edebiyatında, müziğinde, resminde ve diğer kültürel öğelerinde Türkiye'ye karşı düşmanlığın izleri çok yaygın olarak ortaya kondu. Avrupa'da yayınlanan tarih kitapları da bunu açıkça ortaya koyar. Ancak bu 600 yıl içinde Türklerin Avrupa'da varlığını sürdürmeleri önemli sosyal ve kültürel kaynaşmalara da yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu geri çekildikten sonra bile imparatorluğun kalın çizgileri Balkanlarda ve Orta Avrupa'da varlığını sürdürmüştür. Buna rağmen bugün özellikle Orta ve Batı Avrupa'nın Türklere bakışında 600 yıldan gelen yoğun birikim etkilerini hala sürdürmektedir. Üstelik Türkiye Müslüman bir ülkedir. Son 600 yıl içinde Avrupa'yı doğudan tehdit eden iki ülke vardır. Ruslar da Türkler gibi algılanmışlardır. Ancak Rusların Hristiyan, Ortodoks olmaları Avrupa'nın Ruslara olan yaklaşımını Türklerden farklılaştırmıştır. 2. Birinci Dünya Savaşı sonrası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedenler tarafında bulunan Osmanlı İmparatorluğu, galip Avrupa devletleri için artık topraklarının paylaşılacağı bir konumdadır. Üstelik bu bölge, petrol ve ticaret yolları yüzünden ekonomik ve stratejik değeri çok büyük olan bir coğrafya üzerindedir. Osmanlı İmparatorluğu parçalanmıştır. Toprakları İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, Yunanlılar ve diğer Balkan ülkeleri tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı Türk Bağımsızlık Savaşı, Avrupa'nın hiç beklemediği ve hesap etmediği sonuçlar doğurur. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından geri püskürtülmüşlerdir. Yunanlıların Batı Anadolu'yu işgal girişimleri ise mutlak yenilgileriyle sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşu ardından 1924'te imzalanan Lozan Anlaşması ile Avrupa devletleri artık istemeden de olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik devrimler Avrupa'da ve dünyada hayranlıkla izlendi. Dünya genelinde özellikle sömürge durumunda bulunan az gelişmiş dünyada Anadolu devrimi güçlü Avrupa'ya karşı Türklerin kazandığı zafer bir umut ışığı oldu. Avrupa'nın güçlü devletleri içlerini sindirememelerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni kabullenmek zorunda kaldılar. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Atatürk Türkiye'sinin başarısı emperyal Avrupa devletlerine karşı tek örnek olarak dünya siyasal tarihindeki yerini aldı. 1923-1938 döneminde Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti karşısında Avrupa için Türkiye saygı duyulan bir ülke konumunda bulunuyordu. Atatürk Türkiye'si Avrupa devletleri ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerini karşılıklılık esasına göre yürütmüştür. Bugünkü gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tek yanlı dayatmaları kesinlikle söz konusu olmamıştır. Atatürk Türkiye'si Balkanlar ve Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirerek Avrupa ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler için güç elde edebilmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, Avrupa'da savaşan ve iki taraf arasında dengeyi koruyarak savaşın dışında kaldı. Bu dönemde Türkiye, savaşan tarafların kendi saflarına çekmek için çaba gösterdikleri bir ülke konumunda bulunuyordu. 3. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Avrupa'nın bakışı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte iki bloklu bir dünya ortaya çıktı. Batı ve Doğu blokları. Daha önce de açıklanan nedenlerle Türkiye Batı bloğu içinde yer aldı. Savaş sonrası Avrupa'nın ve ABD'nin Türkiye'yi Batı bloğu ve Avrupa'nın siyasal sınırları içinde kabul etmesinin Avrupa bakımından temel gerçekleri şunlardır. A. Türkiye Doğu bloğuna karşı bir kanat ülke görevini görecekti. En stratejik coğrafyanın üzerinde bulunuyordu. Türkiye'nin Avrupalılığının kararını ABD verdi. B.